Yani ilahla tağutu anlatırken biz ikisi eş manalıdır. İlah, ibadet edilen her şey, tağutsa ilaha giden yolu kesen her şeydir. Şirk ne burada? Onu aracı kılma. Müşrik kim? Bu faili işleyen insan. Bakın bütün kavramları bir meselede ne yapabilirsiniz? İşleyebilirsiniz. Daha sonra geliyorsun Peygamber Aleyhisselam'ın kavmine. Orada kim var? Lat, Menat, Uzza, Hubeyl. Bunlar da Mekke toplumunda o insanlara hayra davet eden, hacılara su dağıtan, ihtiyacı olanları gideren hayırlı insanlar. Onlar da öldükten sonra onları ne yapıyorlar? Kabirlerinin üzerine türbeler yapıyorlar ve onları hayırla anıyorlar. Ve onların yüzü su hürmetine Allah'tan ne yapıyorlar? Bir şey istiyorlar. Bunların şirki de buydu. Sadece bir. İkinci müşkülatsa ağacı ilah edinme. Yani Zad-ül Envat olayıydı ikinci müşkülatta. Hayrın ve şerrin bir ağaçtan geleceğine inanıyorlardı ki ikinci müşkülatları da Mekke toplumunun buydu. Yani tevhid meseleleri basit değil, zor da değil ama inanmadığınız veya
biliyorsun, müsait durumda değilsin, paraya da ihtiyacı var, bakkaldan veya yoldan bir şey geçiyor, alacak, cebinden para alıp vermişse senin haberin yoksa bu nedir? Bu da hırsızlıktır. Ama hangisi hırsızlık, hangisi değil, hangisinden el kesilir, hangisinden kesilmez, bunun ölçüsünde koyan nedir? Sünnettir. Yani mesela harp zamanında seferdeyken hırsızlık dahi yapsan elini kesilmez. Çünkü harpte hırsızlık yapılsa el kesme cezası yoktur. Onun da ona göre bir had cezası var. Ama diğer şeylerde mesela sebzede, meyvede yoldan geçenin hakkı vardır. Onda el kesme yoktur. Ona zekat da yoktur diyor. Yani el kesmenin cezası veya ne şekilde, ne miktardaysa bunun ölçüsünü koyan kim? Allah'ın Resulü. İkincisi ise eli kesin diyor. Şura el, şurada el, şurada el. İbn Abbas'tan gelen rivayette tam diyor bileğin bittiği noktadan kesilir diyor. Yani hırsızlık yapan eli de oradan kesilir. Şimdi kitapta, sünnette bu belli mi? Belli. Gelin şimdi bunun iştihat olan tarafına gidelim. İştihat nedir? Mehmet hırsız olsun. Bu Mehmet'ten hakim olsun. Benle Muharrem'de tutsun. Mehmet'i getirip kadıya getirsin. Kadı şimdi ne yapacak? Şahitleri dinleyecek. Hırsızı dinleyecek. Hırsızlığın suç olduğu Kur'an'da belli mi? Belli. Neyi çalarsa, ne miktarda çalarsa ve nereden kesileceği sünnette belli mi? Belli. Hepsini dinleyerek, hükmederek, şahitleri de dinleyerek diyecek ki bu hırsızdır, elini kesin. Şayet bizi dinledi, hırsızı da dinledi, hırsızın hırsız olduğuna kanaat etse ve kesin dese, gerçekten isabet etse ona ne vardır? İki ecir vardır. Bizi dinledi, hırsızın hırsız olduğuna kanaat etti ve kesti. İsabet edemedi. Yine ne var?
Bir ecir.
Bir ecir. İşte bu hüküm vermede sarf ettiği çabaya, gayrete iştihat denir. İştihat, konulmuş bir hükmün uygulanmasına vesile olur. Yoksa Allah'ın dinine bir hüküm ne yapmaz? Koymaz. Bundan sonra edille-i şer'i ekledikleri ikinci bir pislik var. Bu da nedir? Kıyas. Bunu da İmam-ı Şafii'ye dayandırarak sanki İmam-ı Şafii, Allah kendisinden razı olsun, dinin peygamberi, sanki kendisine vahiy gelen birisi, sanki onun söylediği dinden bir emirmiş tipinde insanlara getirip bunu dayatırlar. Tamam, İmam-ı Şafii kıyas yapmıştır. Ama nasıl? Öyle bir ifsada giderler ki bu meseleyi okuyun. Yani buradaki kıyastan maksat Allah'ın dininde helal ve haramlar vardır. Yani beşeri münasebetlerde demin mesela yemek yedik. Bir arkadaştan bahsettik. O arkadaş eti şüpheyle yaklaşıyor. Dükkana gelmiş ve etin nasıl diyorsun? Ya Mecusi kesmişse diyor. Neden? Belki yaptığı bir yerde çok güzel bir şey. Değil mi? Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam Allah Azze ve Celle kitabında Allah adına kesilmeyen, süsülmüş, yardan düşmüş veya birinin adına kesilen bir şeyi ne yapmayın diyor? Yemeyin diyor. Haram diyor mu? Diyor. Sünnette de böyle mi? Böyle. Ama Ayşe annemiz naklediyor. Sahabenin birisi geliyor diyor ki falan toplum daha müşriklikten yeni çıkıyor. Onlar da et kesip getirip satan bir kavim. Biz bunların satmış olduğu etleri alıp yiyoruz. Fakat bunlara besmele çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Ne yapalım diyor. Alalım mı? Yiyelim mi? Allah Resulü ne diyor? Besmele çekin. Önünüzde yiyin. Şimdi helal ve haramlılık İslam'da iki şekildedir. Bir, ismen, iki illete. İsmen olanda bir müşkülat yok. Misal, domuzun eti haramdır. Teyze, hala aynı bir nikahta olması mümkün değildir diyor. Bir insanın halasını, teyzesini nikahlaması haramdır diyor. Bunlar ne şimdi? İsmen gelenler şimdi. İlletense sarhoşluk veren her şey haramdır diyor. Zararı faydasından çoksa haramdır diyor. Şimdi bu illeten, illet olan meseleyi birçok insan, ulema kıyas olarak ele almışlar. Yani bu illeten, haramlılığına baktığımızda bunun adını kıyas koymuşlar. İmam-ı Şafii'nin yaptığı da bu. Ve Ebu Hanife'ye baktığımızda Ebu Hanife'nin kıyas anlayışı İmam-ı Şafii'nin kıyas anlayışıyla aynı değil. İmam-ı Şafii'nin kıyas anlayışı şu bizim anladığımız illet, yani illeten haramlıktan alakalı. Ama Ebu Hanife'ye baktığımızda Ebu Hanife'nin kıyas anlayışı nasıl? Bir meseleyi bakıyor, alıyor eline. O vakaya uygun ne varsa, ondaki hüküm neyse buna da aynısı ne yapıyor? Uyguluyor, gidiyor. Bu yüzden açın bakın hadis üzerine diye Albani'nin bir kitabı var. Allah kendisinden razı olsun. Esra yayınlarından çıktı. Bak bulabilirseniz alın bu kitabı bir okuyun. Orada sırf bu itikatlarına ters düşmemek için Peygamber Aleyhisselam'ın sahih en az orada Ebu Albani'nin örnek olarak 50'ye yakın mesele var. İnan beşeri münasebette 50 tane meseleyi ki bu da örnek olarak daha vermiş. 50 tane net meseleyi sahih mütevatir derecesinde hadis olmasına rağmen kıyasa ters düştüğü için tamamen reddetmiştir ve amel etmiştir. Mesela at eti bizim bir toplumda yenir mi?
Yani.
Niye? Eşeğe benzediği için. Ve eşek, katırın da babası olduğu için hadi katır da haramdır. Katırın eti de haramdır. Eşekle katır haram olduğu için tabi katırın babası da eşek olduğu için o da nedir diyor? At da haramdır diyor. O da katırın annesi de at oluyor ya. Bunun da diyor eti haramdır diyor. Haram da demiyor. Mekruh olarak ele alıyor. Yenirmiş. Neresi yenirmiş? Sağ burdu. Ulan koskoca at. Mundarsa bunun kafası da mundardır. Bocağı da mundardır. İşkembesi de mundardır. Hepsi mundar olur. Sağ kalçasında ne var ki bu at? Yani düşünün. Bir insan koskoca atı kesecek. Hepsini köpeklere yedirecek. Bir sağ budunu yiyecek. Yani buna kargalardı. İşte kıyas Allah Resulü'nün de dediği gibi Darim-i naklediyor. Kıyası ilk yapan iblistir diyor. Helal haram, haramı helal yapar diyor. İşte toplumda bu meseleler hep birbirine karıştırılmış. Hep ulemanın sözü geçmiş. Helallar, haramlar da birbirine karışmış. İşte Allah Azze ve Celle diyor ki Nahl 116'da sadece diyor dilinizin vasfettiği bir şeye şu helaldir, şu haramdır demeyin. Muhakkak ki bu Allah'a iftiradır. Allah'a iftira eden de asla felah bulmaz diyor. Ve Peygamber Aleyhisselam da bir hadis-i şerifinde Müslüm'de gelen rivayette Müslümanların en şerlisi kimdir bilir misiniz diye soruyor. Kimdir İbrahim? Müslümanların diyor en şerlisi şu helal mı, bu haram mı deyip de diyor, bir şeyin haramlılığına sebep olan insan. Yani hakkında nas olmayıp da toplum içinde şu helal mı, bu haram mı deyip ifşa edilmesi ve o meselenin haramlılığına sebep olan insan. İşte helal ve haramın tespiti eğer kişilerin nefsine, hevasına bırakılmışsa, kitap ve sünnetin dışına çıkarılmışsa, acaba bütün insanlık bir araya gelse, hepsinin aklı toplansa, hepsinin görüşleri bir araya gelse, birbirini tutar mı? Allah Azze ve Celle'nin bize indirmiş olduğu vahyin yanında biz tutacağız, kendi nefsimizden helal ve haramın tespitinde icmaya gideceğiz, kıyasa gideceğiz. Bu nasıl bir şey? Buna giden insanlara gittiğimizde sorsanız, deseniz ki din tamamlanmış mı? Evet. Dinde eksik olan bir şey var mı? Hayır diyecekler. Vahiyde ihtilaflı bir şey var mı? Yok. Şüpheli bir şey var mı? Yok. Gaflet edilen bir konu var mı diye sorsanız hepsi ne der size? Yok derler. Din tamamlandı. Eksik hiçbir şey yok. İslam bizim için en son din. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın elçisidir, Resulü'dür derler. İster Şia'ya gidin, ister Mu'tezili'ye gidin, ister Nurculara gidin, ister mezhepçilere gidin. Bunların hiçbirinde müşkülat yoktur. Ama
Kur'an ve sünnette de
ama herhangi bir meselenin haline gittiğinizde karşınıza kim neyi benimsemişse onun lider pozisyonunda kim varsa çıkaracaklar olur. Onlar akıl etmez bir topluluk olduğu için onunla Allah'ı veya Resul'ünü karşı karşıya getirirler. Ve şeytanı lanenin ilk günah işleme meselesine baktığımızda ne yapıyor? Beni ateşle kıyas ediyor. Ve secde etmiyor. Secde etmesine mani olan kibriydi. Yani haktan geleni kabullenmemesiydi. İşte toplumdaki günahlara da baktığımızda hiçbir zaman bidat ehlinin suçlarını kabul edip ben hatalıyım dediğini göremezsiniz. Ama iman ehline bakın, zina bile etse gelip itiraf etmiştir. Hırsızlık bile etse gelip itiraf etmiştir. İçki bile içse gelip itiraf etmiştir. Adem Aleyhisselam'dan Havva annemizin hata ettiği an söyledikleri kelimeye bakın Bakara'da. Ya Rabbi, Havva ile biz ikimiz. Andolsun ki sana isyan ettik. Yoldan çıkmış sapkınlardan olduk. Eğer sen bizi affetmezsen andolsun ki biz helak olanlardan oluruz diyerek Allah'a tövbe etmişlerdir. Yapmış oldukları bir tane fiil. İşte bidat ehline baktığımızda bidat ehlinin durumu da böyle. Yani kodlanmış kelime. Ve Darimi'yi okursanız ki Darimi'yi hepinizin okumanızı tavsiye ederim. Darimi'nin 99 nolu rivayetinde şöyle bir ifade geliyor. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, hangi topluluk ki diyor Allah'ın sünnetinden, benim sünnetimden bir sünneti kaldırıp yerine bir bidat koyarsa Allah o topluma o sünneti kıyamete kadar toptan geri vermez.
Yani helal da haram, haram da helal sevgi.
Misal, namazın kılıç şeklini. Bu toplum kaldırdı mı muhakkak bir sünnet kalkmışsa yerini bir bidatla kaldırmıştır. O bidat bu topluma girip peygamberin sünneti ihlal edilmiş de yerine kendi sünnetlerini koymuşlarsa toplumca umumen o topluluk bu namazı burada birlikte kılmış. Yani Allah diyor o topluma artık bunu vermez. Bu da bunların belası, cezası. Ama ferden, fert fert, grup grup bunlar müstesna. Ama umumen vermeyecek. Bidatın bu kadar büyük belası. İsterseniz bir de bidat hakkında. Yani edille-i şeriyeye baktığımızda kitap ve sünnet aslında. Bunun dışında ne varsa hepsi batıl. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüm'ün 49 numaralı rivayeti bu. İman babında. Her peygamberin diyor kendisine uyan havarileri vardır. Ümmeti vardır. Bunlar ne yapar? Peygamberlerin getirmiş olduğu emirlere uyar, nehyettiklerinden sakınır. Peygamberleri diyor, öldükten sonra da diyor onlar, peygamberlerinden duymuş oldukları emirleri yerine getirir, nehyettiklerinden kaçınır, insanlara da bunları emrederler diyor. İşte diyor, bunlardan sonra bir nesil türedir. Bunlar Allah'ın dinde emrettikleri şeyleri bırakıp nehyettikleriyle ulaştılar. Ve dinde yeni yeni sünnetler ittihaz ettiler diyor. Ve işte kim diyor bunlarla eliyle mücadele ederse o müminlerdir. İşte kim bunlarla diliyle mücadele ederse o da müminlerdir. İşte kim diyor bunlarla kalbiyle mücadele ederse o da müminlerdir. Ve Selman-ı Farisi'nin eklediği gibi yaşayan ölü kimdir diye sorduklarında üçünü saydıktan sonra kalbinde dahi bir şey hissetmiyorsa işte o da yaşayan bir ölüdür. Demek ki dinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emretmediği bir şey varsa bu ne oluyormuş? Bidat oluyormuş. Ve bu bidattan kim mücadele etmekten mükellefmiş? Müminim diye onu gören, işiten herkese bu neymiş? Mükellefmiş. Elinle, dilinle uğraşmakla mükellefmişsin. Kalbe inince bu iş biraz ne oluyor? Sakata dönüyor. Çünkü kalpten boğuza girdiği zaman artık sen kendin iman küfür mücadelesine düşüyorsun ki ikinci bir şahsa hiçbir yardımın senin ne olmaz? Olmaz. Bidat kardeşlerim beda kelimesinden türüyor. Türkçe manası yenilik, sonradan çıkmış, sonradan çıkma gibi manası. Bu kelime manası. İslam ıstılahında ise bir şeye bidat diyebilmeniz için Allah'ın dininde bir, o mesele, o çıkan neyse, adı neyse Allah'a yaklaşmada vesile kılınacak. İkincisi, ikinci şartı ise ona bidat diyebilmeniz için çok önemli kaydedir bunlar. Peygamberin bu konuda bir emri olmayacak. Tekrar ediyorum. Bir şeye bidat diyebilmeniz için o şeyin Allah'a yaklaşmada bir vesile olması gerekecek. İkincisi de peygamberin bu konuda bir emri olmayacak. Yani bu meseleyi bu şekilde anlayamazsanız, delillerini birazdan zikredeceğim. Bir teybi düşünün, bir cep telefonunu düşünün, bir arabayı, bir uçağı düşünün. Bunların hiçbiri Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında yoktu. Mahmud Efendi diye birisi var. Hutbeye çıkar adam, camisi bütün insanlarla dolar. Hoparlör bidat diye namussuz hoparlörü kullanmaz. Yanındaki 3-4 kişi ya anlar kısık sesinin o da ya da hiç anlamaz. Niye? Niye kullanmıyor hocam? Hoparlör bidat. Dışarıya çıktığında bu adam cep telefonu da var. Altında son model Mercedes'i de var. Ya be adam, hoparlör bidatsa sen o arabaya binemezsin. Deveye binmek zorundasın. Eğer cep telefonu şeyse bidatsa, hoparlör bidatsa cep telefonu kullanamazsın. Ya güvercin kullanacak ya da bir adam kullanacak postacı olarak. Öyle değil mi? Aynı şeydir. Yani bidatı öyle bir analiz edeceksiniz ki bidat sonradan çıkan yenilik, yeni manasındadır. Ama İslam ıstılahında Allah'a yaklaşmada vesile kılınıyorsa ve peygamberin bu konuda bir emri yoksa o zaman bu bidattır. Anladınız mı? Yani elbiseymiş, evmiş, elektrikmiş, onlara sen bidat ne yapamazsın diyemezsin. Ama Allah'a yaklaşmada bunlar bir vesile ise o zaman tamam dersin. Bidat ikiye ayrılır arkadaşlar. Asli bidat, izafi bidat diye. Bunu anladınız mı? Asli bidat, izafi bidat. Asli bidat, dinde numunesi olmayıp, Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında da hiç gözükmeyip, sonradan dine sokulan meselelerdir. Mesela mevlid okutma gibi. Mesela camiye minare ekleme gibi. Bu tipte. Mesela aklıma şimdi gelen bir şey yok ama ilk gelen bu. Bunlarla uğraşmak çok kolaydır. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın bir sözü var. Kim şu bizim işimizde, dinimizde emretmediğimiz bir şey yaparsa o Müslüman imamı. Yani namaz mı kılacaksın? Peygamber Aleyhisselam kılmışsa, ne şekilde kılmışsa sen de o şekilde kılmak zorundasın. O kılmamışsa sen de ne yapamazsın? Kılamazsın. Mevlüt, Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında var mıydı? Olmayan bir şey. Allah'a yaklaşmada vesile kılınıyor mu bu? Kılınıyor. Peygamberin bir emri var mı? Yok. Bu bidattir. İnsanlara bu şekilde yaklaşırsın, ister alsın, ister almasın. Bununla uğraşmak çok kolaydır. İkincisi ise izafi bidat. Bu ne demek? Anlayan var mı?
Mevcut olan bir ibadete emredilmeyen bir yenilik ekleniyor. Evet.
Dinde numunesi olup da ona ziyade edilmesi ve bu ziyadenin Peygamber Aleyhisselam tarafından bir emri olmaması. Mesela namaz var mı dinde?
Var.
Günde 5 vakit namaz farz mı? Farz. Bunun önünde ve arkasında rabite sünnetler var mı? Var. Bunun dışında bize telkin edilmiş, yapılırsa size hayır getirir diye abdest, tesbih namazı, yolculuktan dönünce namaz, gece uyanınca 2 rekat namaz tipinde namazlar var mı? Var. Ha, bunun dışında işte şu gecede 1000 rekat namaz kılarsan sana şöyle şöyle sevap var. Veyahut da akşamla yatsı arasında 2'şer rekatta selam olarak 6 veya 8 rekat evvabin namazı kılarsan işte kabirde rahat edersin tipinde sokuşturulan namaz. Ta Peygamber Aleyhisselam'dan 400 sene sonra Küfe'de bir caminin imamını uyduruyor haline. 2 rekat akşamdan sonra oturarak namaz kılarsan kabir nur namazı derler buna. Kabirde rahat edermişin, kabir azabı görmezmişin gibi birçok şeyler ne var? Eklemeler var. Bunlarla uğraşmak gerçekten çok zor.
Cuma namazı.
Çok zor. Neden? Dinde numunesi var bu namazı. Mesela Kadir gecesi dinde var mı? Var. Cuma gecesi var. Bunlar hayırlı gece mi? Hayırlı gece. Ama işte Regaib'di, Kandil'di, Berat'tı, birçok gecelerde bunların yanlışlarak ne yapmışlar? Bunlar da dindenmiş gibi belli bir ibadet şekline insanları ne yapmışlar? Alıştırmışlar. Ve delil olarak da şunu getirirler. Kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, kimler de buna uyarsa, onların yapmış olduğu sevap kadar onlara da sevap vardır. Tipinde Müslüm'de gelen o ifadeyi getiriyor. Şimdi dini anlamada kardeşlerim ölçüler vardır. Mesela bir Kur'an'ı okudunuz. Kur'an'ı en iyi şekilde, hatasız bir şekilde anlamanız için neye ihtiyaç vardır yahut?
Arapçada
değil. Onun esbab-ı nuzulu dediğimiz ayetin nuzul sebebini anlamanız gerekiyor. Arapça bilmen gerekmiyor. Onun nuzul sebebine gittiğinde o ayetin neden indiğini anlamışsan o ayette müşkülatın kalmaz.
Ne isnaden etmişsin?
Ve hadisi de anlamaya çalışırken onun da sebebi vuruduna gidersin. Yani o hadisi şerif hangi ortamda ne için söylenmiş? İşte kitap ve sünnette yaklaştığında bunların ayetin ve hadisin söyleniş sebebi, iniş sebebini araştırdığınızda inanın hiçbir meselede ihtilafınız kalmaz. Bu sözün söylendiği ortama gidiyorsunuz. Yemen'den bir heyet geliyor Peygamber Aleyhisselam'a Medine'ye. Kıtlık zamanı, herkes aç, birbirlerine bir şey ikram etmekten korkar. Verse ertesi güne kendisine hiçbir şey. Böyle bir ortamda Allah Resulü'ne geliyorlar, dini öğrenmeye geliyorlar. Ensar ne yapsın? Herkes Medine'ye akın akın gelmiş. Ellerinde adamların zaten bir şey yok. Olanı paylaşıyorlar. Onlar da garibanlaşmış. Böyle bir ortamda o insanlar orada kıvranıyor. Peygamber aleyhisselam bakıyor, hutbeye çıkıyor. İkindiye bayağı bir zaman kala. Namazın vakti de değil. Kalkıyor, insanları hayra teşvik edici uzun bir konuşma yapıyor. Bunun akabinde iniyor, oturuyor. Şimdi sahabe diyor ki, Peygamber aleyhisselama baktım diyor. İnsanlara baktım diyor. Kılını kıpırdatmıyorlar diyor. Anladım ki diyor, bizi hayra, hasenata davet ediyor. Hemen eve gittim diyor. İki tane para veriyor, meşin çuvallar içinde. Sürüye sürüye getirip Allah Resulü'nün önüne atıyor. Buyur ey Allah'ın Resulü'dür, bunu Allah yoluna infak et. Beni gören diyor, diğer sahabelerin hepsi diyor gitti evine, herkes bir şey getiriyor. Peygamber aleyhisselam bir yaygı seriyor, herkesin getirdiği oraya konuyor. Ve toplanıyor, bütün insanlara eşit olarak dağıtılıyor, getirenler de dahil, orada dağıttığı aynen duruyor diyor, hiç eksilmedi diyor. Ve ayağa kalktı diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle dedi diyor. Kim İslam'da bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, onların işlemiş olduğu bütün hayır hasenat ona da vardır. Onlarkinden hiçbir şey eksik olmaz. Kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa, kimler de ona uyarsa, uyanların hepsinin günahı ona yazılır. Onlarkinden de bir şey eksik olmaz. Bakın bu söz neye binaen? Allah Resulü orada bir konuşma yapıyor. Buradakiler hiç tınlamıyor. Ben diyor baktım diyor, sinirli sinirli yerlere diyor bir şeyler çiziyordu bastonuyla diyor. Konuşmasını dinledim, hareketini anladım. Bizi diyor hayra davet ediyor diyor. Ben de gittim diyor, arkadaşlara öncülük yapayım diye diyor. Evimde ne kadar varsa getirdim verdim. Bu söz buna binaen söyleniyor. İslam'da aslı var, numunesi var. İnsanlar bunu hayata geçirmekte imtina ediyor. Sen öncülük yapıyorsun, ölen bir sünneti diriltiyorsun veya bir sözü, bir emri, bir nehi neyse o insanlar da sana uyuyor, işte o sevap sana geliyor. Bunu tutarlar, kim İslam'da iyi bir çığır açarsa, yani Allah'ın unuttuğu haşa, Resul'ün haber vermediği haşa, bir meseleyi sen iyidir diye dine sokuyorsun. Bu Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine ne yapmaz? İşte kardeşlerim, iyi çığır açmak, kötü çığır açmanın söylenme sebebi bu. Yani ayet ve hadislerin söylenme sebeplerine giderseniz hiçbir müşkülatımız kalmaz. O et meselesi de böyle. Yani esbab-ı vurudu dediğimiz hadise, esbab-ı nuzulu dediğimiz ayete gittiğimiz zaman hiçbir müşkülatınız ne yapmaz? Kalmaz. İlla Arapça bilmeniz bile gerekir. Arapça bilen bir adama gidip ne yapacağınız? Yani bu sadece o kelimenin manasını soracaksınız, o kadar. O kadar. Yani Arabistan'da o kadar kaliteli kafirler var ki Arapçayı bizden daha iyi.
Kendilerine göre mesela Arapçayı değişik şekilde...
Çok değişik şekilde. Ama din başka, Arapça başka. Arapça dini öğrenmede bir vesiledir ama dinin kendisi değil. Anlatabildim mi? Ha. Demek ki bidatın asli ve izafisi var. Asli bidat çok karanlık fitne günleri gelecek. O günlerde diyor insanlar benim sünnetime sarıldığında sanki İslam'dan bir kor, ateşten bir kor avuçlarında tutmuş gibi olacaklar diyor. Ve diyor dinden sünnetleri yapıp da bidatları reddettiklerinde diyor, sanki dinden bir şey reddetmiş gibi onlar horlanacak, aşağılanacak. İşte o günlerde diyor, onlara saldırıldığında, o saldıranların diyor, tecavüzlerine katlanan, onların sözlerine aldırmayan ve tamamen benim yolumda giden insanlara sizden 50 tanenizin ecri kadar ecri var. Sahabe taaccüp edip soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Onların kendi aralarında işlemiş olduklarının 50 tanesinin sevabı kadar mı diyor. Hayır. Ebu Bekir'in, Ömer'in, Osman'ın cennetten müjdelenen ve Allah'ın razı olduğunu söylediği sahabelerini gösteriyor. Sizden diyor 50 tanenizin ecri kadar ecel vardır. Eğer mükafatı bu kadar bolsa, cennete hesapsız girilecek şekilde bir mükafatı varsa bunların, demek ki bunun da neyi var? Bir bedeli. Düşünün, dinde o kadar bidat çıkarılmış ki, atalarımız kendilerine düşen görevi yapmamış, bir de kendi zamanının pisliklerini bize yüklemişler. Bizim de vurdum duymaz olarak yapmış olduğumuz hareketler, ihlassızlığımız, samimiyetsizliğimiz, ilim etmeyişimiz, yeni yeni bidatların çıkmasına vesile olması, çocuklarımızın omuzlarına daha da katmerli neler yüklüyor? Yükler yüklüyor. Yani biz öyle bir meselelerin üzerine gitmeliyiz ki, kitap ve sünnetin asıl olduğunu öğrenip, onu hayata geçirip bidatlarla bu şekilde uğraşma yoluna gitmeliyiz. Yani sen gidip de camiye mevlid okutmayın demen gerekmiyor. Orada senin Allah'ın dinini yaşaman, Resulullah'ın sünnetini gündeme getirmen, o mevlidin otomatikman oradan neyin olur? Kalkmasına vesile oluyor. Sen ilmi yok ettiğin zaman muhakkak ilmin yerine ne girecek? Bir bidat girecek. Çünkü beşeri münasebetlerimiz bizim hiçbir zaman boş bırakılmamış ki, emri veya uygulanış şekli bize muhakkak bildirilmiş ki bunun yerine bir şey girmesin diye. Ama bizler bunlardan açar, geri durarsak, öğrenmezsek, sahabenin yaşantısına bakmazsak muhakkak öbür batın buraya gelip ne yapacak? Girecektir. Ve halk arasında, hatta ulema arasında iyi bidat, kötü bidat dahi diye ayrımına dahi ne yapmışlar? Gitmişler. Bunlara baktığımızda getirmiş oldukları delil nedir bilir misiniz? Ömer İbn-i Hattab'ın halifeliğinde mescidin içine giriyor. Birçok insan, birisi tek, birisi grup, birisi koskoca grup ne yapıyor? Teravih namazı kılıyorlar. Ömer bakıyor, neden bu insanlar ayrı ayrı kılıyor diye soruyor. Onlar da işte teravih kılıyor. İşte kimi orada, kimi kabilesiyle, kimi işte toplu olarak diyor. Ömer Kur'an'ı en iyi okuyan sahabelerden bir tanesini çağırıyor. Hepsinin namazını bozduruyor. Tek cemaat olarak o imamın arkasında teravih kılmaya ne yapıyor insanları? Zorluyor. Ne güzel iş yaptım diyor. Ne güzel bir yenilik yaptım diyor. Ne güzel bir çığır açtım diyor. Şimdi bidat kelimesinin manası neydi?
Yenilik.
Ne güzel bidat yaptım diyor. Açın şimdi Muvatta'ya, Müslüm'e. Tercüme ederlerken Ömer'in bu sözünü ne güzel bidat yaptım sözünde çeviriyorlar. Halbuki o insanlara para verirken nasıl veriliyor? Al şu Bukhari'yi tercüme et. Ne yapması gerekiyor bu adamın? Oradaki Arapça olan kelimeleri Türkçe'ye kazandırması gerekiyor değil mi? Şimdi namussuzun yaptığına bak şimdi. Bütün kelimeleri çeviriyor. Ne güzel yenilik yaptım cümlesini kurması gerekirken ne güzel bidat yaptım. Yani bidat kelimesini Arapça olarak aynen oraya ne yapıyor? Cümle içinde kullanıyor. Bunda hiçbir hayır yok. Şimdi velev ki cümle doğru diyelim. Ömer peygamber mi? Ona vahiy mi geliyor ki Ömer'in bu sözü bizde dinde delil olsun? Ama Ömer tutsan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle dedi dese, bidatın iyisi vardır, kötüsü vardır, hayırlısı vardır, nehyedileni vardır dese, biz bunu ne yaparız? Alır kabul ederiz. Yani tevessül dinde var mıdır? Aracı kılma vardır. Allah Azze ve Celle Araf'ta ne diyor? En güzel isimler benimdir. Öyleyse benim isimlerimle bana dua edin. Yani Allah'ın isimleriyle Allah'a tevessül edebilirsin. Salih amellerle, o fırtınaya tutulan üç kişi misali var. Bir kaya geliyor, örtüyor. O işte kul hakkını gündeme getiriyor. Ana baba hakkını gündeme getiriyor. Birisi zina işlemek üzereyken vazgeçiyor Allah korkusundan. Bunu gündeme getiriyor. Ve kaya açılıyor. Demek ki salih ameller tevessül edilerek Allah'tan bir şey istenebiliyor. yine bir amanın gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dua et de Allah benim gözümü açsın demesi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sen git güzel bir abdest al, iki rekat namaz kıl ve Resulümün duasıyla de Allah'a dua et. Ben de dua edeceğim diyor ve gözü ne oluyor? Açılıyor. Demek ki yaşayan salih bir insanla birlikte Allah'a tevessül olabiliyor. Bunun dışında ne kadar tevessül geliyorsa bunların hepsi nedir? Batıldır ve şirk gündeme gelir. Yani Allah'tan bir şey isterken Allah'ın gösterdiğinin şekli dışında bir şey getirirsen bu nedir? Şirktir. Burada da meydana gelen bu. Yani Allah Azze ve Celle'nin dinine baktığımızda bidatlara, eğer dinde varsa, dinde var mı teravih? Var. Peygamber Aleyhisselam kılmış mı? Bir süre. Buhari'ye baktığınızda, Müslüm'e baktığınızda, Nesai'ye baktığınızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hem de Ayşe annemizden teravih ismiyle gelir. 4 sefer diyor, hatta 5 sefer Nesai'de var. Peygamber Aleyhisselam diyor, cemaatle bunu kıldırdı. Ama diyor, ümmetine farz olmasından korktuğu için bir daha çıkıp kıldırmadı diyor. Bakın. Peygamber Aleyhisselam'ın 17-19 meydan muhaberesi var. Yani bu meydan muhaberelerinden doğru dürüst Medine'de kalmadı ki teraviye devam etsin. Ebu Bekir'e bakıyorsun, savaş zamanı. Ömer'e bakıyorsun, halifeliğinin yarısı savaşla geçiyor. Ondan sonraki halifeliğinin yarısından sonraki Medine'de, çünkü sınırlar bayağı genişliyor, Medine'de günleri geçiyor. Bu esnada düzeltiyor. Ve diyor ki, ne güzel bidat yaptım. Yani Peygamber Aleyhisselam'ı uygulayıp hayata geçirdiği ama unutulan bir sünneti ne yapıyor? Gündeme getirdim demek istiyor. Ama bu sözden insanlar ne yaparlar? Bir yol ararlar. Bidatı iyi, bidatı kötü diye ayırırlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselam'ın Müslüm'ün Cuma babında ve Nesai'nin bayram hutbeleri babında devamlı okumuş olduğu bir söz var. Nedir bu dua? Her sohbete başlarken de okumuş olduğumuz bir dua var. İnnelhamdülillah diye başlar. Onun sonu nasıl biter? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet finnar diyor. Yani ateştir. Eğer her bidat ateşe götürüyorsa bunda hayır var mıdır? Bunu hayırlı veya şerli olarak ayırmamız mümkün mü? Mümkün. İşte her meselenin köküne bu şekilde gidilirse meselenin hiçbir halledemeyeceğimiz yönü kalmaz. Ama halletmede kitap ve sünneti bıraktığımız zaman, başka başka mercilere gittiğimiz zaman bu sefer meselemizi halletmemiz bile mümkün değil. İşte bidatla alakalı meseleye ilk Kur'an'a gittiğimizde Hadid suresinin Allah-u Alem 27. ayeti. Kur'an'da bidat kelimesi burada geçer. Baktığımızda ruhbanlıkla alakalı bir bidat var. Yani Allah Azze ve Celle diyor ki orada Hristiyanlara, yani insanın havarilerine, biz ruhbanlığı emretmedik. Onlar bizden istedi. Biz de onlara farz kıldık. Ve yine de onlar uymadı. Çoğu farz olan insanlardı. Yani Allah Azze ve Celle onlardan ruhbanlık istemediği halde onlar ne yapıyorlar? Ruhbanlığı Allah'tan istiyorlar. Allah da onlara farz kılıyor. Buna rağmen yine istemiyorlar. Bakın bizim toplumda bu ruhbanlığın gündeme geliş ismi nedir? Tarikattır. Tasavvuflar. Buna baktığımızda bir insanın tasavvufa girdiğinde şevkle, gayretle girdiğini görürsünüz. Yani neden girer? Kendisi günah batağındadır. Günah işliyordur devamlı. O insanlarsa günah işlemeyen, günahlarından arınan şeklinde empoze ediliyor. Oraya girersen ben de diyor günahlardan arınırım. Bir giriyor ki dolu dizgin, bir bakıyor şeyhinden tut müridine kadar hep cahil insanlar. İlk istek, ilk şevk, ilk gayret bu insanlardan gitmeye başlıyor. Ve ondan sonra orayda ne yapıyorlar? Terk ediyorlar. Aynen ayetin tecellisi. Ve tasavvufun ilk çıkış meselesine bakın. Bidatların ilk çıkışı hep hayır. Şer düşünerek gündeme gelmez. Hep hayrı düşünürler. Hadislerin uydurulmasına bakın. Uydurma hadisleri okuyun. Uydurulduğu yüzyıla gidip neden uydurulmuştur? Muhakkak insanlar bir şeyden gevşemiştir. Nefsine o göre. Gevşekliği gidermek için adam hadis
uydurmuştur.
Kendisi söylese ya Ahmet'in, Mehmet'in sözünü kim takar? Ama peygamber sözü dediğin zaman o insanlar ne yapıyor? O meseleyi takıyor. İlk gündeme gelen bidat da ta sahabelerin bolca yaşadığı bir zamanda. Bunu Ahmet bin Hanbel Müsnet'inde İmam Darimi'de Sünen'inden naklediyor. Darimi'nin 210 no'lu rivayeti bu. Bir gün Ebu Musa el-Eşari mescide geliyor sabah. Bir bakıyor ki 3 tane halka. Adamın birisi başlarına geçmiş, öbürleri ellerine çakıl taşlarını almış. Birisi Subhanallah diyor, herkes Subhanallah diyor. Elhamdülillah diyor, herkes Elhamdülillah diyor. Allahu Ekber diyor, herkes Allahu Ekber diyor. Bakıyor, müdahale etmiyor. Hiç görmemiş. Peygamberden hiç duymamış. Sahabelerin içinde de görmemiş. Ama İbn-i Mesud'un kapısının önüne geliyor. Belki onda bu konuda bir bilgi vardır. Bakın sahabelerin yaşantısına bak. Müdahale etmiyor.
Duymamış olabilir, görmemiş.
Görmemiş olabilir.
Başka çene.
Geliyor İbn-i Mesud'un kapısının dibine. Bir bakıyor ki onun kapısının önünde 3-4 sahabe daha. Neden? Mescitte böyle böyle haller gördüm. Fakat diyor, sana sormadan müdahale etmek istemedim diyor. İbn-i Mesud diyor ki, onlara deseydin ya diyor, günahlarını birer birer saysalardı, bu onlara hayır namına yeterdi diyor. Yani bu işi yapacaklarına oturup günahlarını o toplumda açık açık söyleseler, hayır namına bu onlara yeterdi diyor. Ve mescide geliyor. Başlarına dikiliyor, siz ne yapıyorsunuz? Onlar diyor ki, vallahi Ebu Abdurrahman, hayırdan başka bir şey işlemiyoruz. İbn-i Mesud diyor ki, vallahi diyor, ne kadar hayrı isteyen insanlar vardır ama o hayır onlara ulaşamamıştır. Yani hayır, senin gördüğün hayır olmamalı. Allah'tan ve Resul'dan gelen hayır olmalı diyor. Vallahi diyor, işte diyor, peygamberin hanımları aramızda. Daha kabuk acağı kırılmadı, elbiseleri eskimedi. Bolca sahabeleri de aranızda. Vallahi diyor, ya siz Allah Resulü'nün ve ashabından daha bilgilisiniz ki bu imkansız, ya da yolca çok sanmışsınız. Vallahi diyor, ben Resulümden işittim, o şöyle diyor. Sizin içinizden öyle insanlar çıkacak ki Kur'an'ı okuyacaklar, köprücük kemiğinden aşağı inmeyecek. Ve okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkacak. Vallahi ben sizlerin bunlar olduğunuzdan umuyorum diyor ve yüz çeviriyor. Ravi diyor ki, onların hepsini bir bir zapt ettik. Nehveran gününde Ali'nin karşısına dinden çıkan kafirler olarak çıktılar ve hepsini boyun diyor. Bakın şimdi, küçücük bir mesele. Allah'ın dininde olmayan bir şeyi Allah'a daha çok yaklaşmak için hayır namına bir işlem yapıyorlar. Neticeler nasıl bitiyor İbrahim? Kafirlikle. Hem de İslam halifesinin karşısına çıkmakla. Boyunları vuruluyor, mürtet olarak gidiyor. Hanımları cariye, eşyaları veya malları, mülkleri de ganimet olarak gidiyor. Günümüze gelin şimdi. İlk tohumu atılan bu bidat bugün günümüze dindenmiş. Dinden olmazsa, ona onu yapmazsa sanki hayatta kalamazsın tipinde müessese olarak ortaya çıkmış. Yani hatta öyle bir seni aşağılar duruma giderler ki, ha onlar şeriatçı. Onlar hakikatçiymiş, marifetçiymiş, marifetullahlar olan insanlar. Yani öyle de ileri gitmişler ki Allah'la öyle hallerinin olduğunu iddia etmişler ki ne bir peygamber ne de bir melek onların şeyine hiçbir zaman ne yapamıyor? Yaklaşamıyor. İşte bunlar dinde çıkan bidatlardan bir tanesidir. Yani bidatın dine o kadar zararı var ki arkadaşlar, düşünün şu Sincan'ın veya Ankara'nın yanması en fazla bir saat sürer. Hava gazı istasyonu veya benzin istasyonu koskoca tankerinin bir patladığını düşünün. Oradaki yüreği ne yapar? Kül eder gider. Bir ara İstanbul tarafında mıydı? Bu ayetin indiği noktayı biliyorsun. Neden bilmiyorum dediğinde o adam bir bidatçı. Benim aklıma nerede, ne şekilde şüphe atacağını ben nereden bileyim? İşte bu yüzden ona cevap vermedim. Bakıyorsun Muhammed İbn-i Sirin'e, nerede bir bidatçının reisi olsa çıkaranı gidip beynine dikildiğini, kafasını kestiğini görüyorsun. Oradaysa bilmiyorum. Ne anlıyorsunuz bundan? Demek ki bir bidatçının olduğu bir mecliste zayıf, bilgileri kıt olan insanların huzurunda onunla tartışmayı hoş görmüyor. Çünkü şeytanın da yardımıyla zayıf, dinden fazla bir şey bilmeyen insanların yanında yapılan münakaşa onlara hiçbir zaman hayır ne yapmaz? Getirmez. Aksine kafalarının bulanmasına sebep olur. Onun için dinde bidat o kadar zemmedilmiş meselelerdendir ve kaçınmıştır bu meseleden. Mesela Abdullah İbni Ömer İbni Hattab zamanında Abdullah bin Sabey diye bir adam neyle uğraşmış? Dinde müteşabih ayetlerle uğraşmaya başlamış. Allah ne diyor kitabında? Kitabın iki kısmı olduğunu, bir kısmının muhkem, bir kısmının müteşabih olduğunu söylüyor. Muhkem ve müteşabih hiç işledim ben size. İşleyemem inşallah. Allah ne diyor? Muhkem de Kur'an'ın anasıdır. Müteşabih ise iman etmeniz gereken. Muhkemleri gördüğün yerde tanıyorsun ve bilmekle mükellefsin, hayatına geçirmekle mükellefsin. Ama müteşabihlere sadece iman etmen gerekiyor. Okuyup geçiyorsun. İşte bu adam burnunu bunlara sokuyor. Ömer İbn-i Hattab da Abdullah bin Sabik. Sabik. Darimi'de 3-4 tane rivayet var. Onu birinci cilde. O gelmeden önce de hurma dallarından düzgün ve güzel olanları sopa olarak kesiyor. Onu getirdiklerinde kafasına vuruyor. Kan çıkana kadar. Abdullah diyor ki, ey Ömer diyor, öldüreceksen adam gibi öldür diyor, eziyet etme diyor. Ben seni öldürmüyorum ki diyor, kafandaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Hep kafaya. Yeter ya Ömer, çıktı diyor. Tövbe ediyor. Onu bulunduğu şehre gönderiyor ve bulunduğu şehrin emrine bir mektup yazıyor. Bu insan hiç kimsenin içine girmeyecek. Hiç kimseyle konuşmayacak. Birisi bununla konuşursa karışmam. Ve o dayağın akabinde ve insanların onunla konuşması yasak olunca Abdullah bin Sabik birileriyle konuşamayınca kendi şüphesini birilerine ne yapamıyor? Atamıyor ve düzeliyor gidiyor. Onun düzeldiğini gören vali Ömer'e mektup yazıyor. Ondaki diyor o kötü haller gitti diyor. Tamam diyor halkın içine bırak. Herkes onunla konuşsun ama peşine adam tak diyor ve takip ettiriyor. Neticede yine iyi rapor gelince o takip edilen insanlar da ondan ne yapılıyor? Kaldırılıyor. Düşünün Ömer öyle ileri görüşlü, öyle feraset sahibi bir insandı ki dinde en ufak çıkacak bir bidata dahi tahammül ne yapamıyordu? Edemiyordu. Onun oğluna bakıyorsun, tam mescide girecek Abdullah bin Ömer. Küfeden iki tane adam geliyor. Birisi önüne, birisi arkasına geçiyor. Diyor ki bizim orada diyor insanlar var, kader hakkında sorular soruyor. Dinde ilk çıkartılan bidat kaderde. Kader bidatıdır. Yani kader inkarı. Yani bidatlar ikiye ayrılır kardeşlerim daha sonra. İtikatta bidat, amelde bidat. İtikatta çıkartılan bidat insanı kafir eder, dinden çıkarır. amelde yapılan bidatlarsa insanı dinden çıkarmaz ama günah oluyor. Bunlar da kendi aralarında bölünüyor. Ve biz diyor oradakilerin meselelerini aktardığımızda Ömer İbni, Abdullah bin Ömer diyor ki ben onlardan beriyim. Onlar kafirlere de kendisi. Demek ki kader hakkında tartışma yapmak, münakaşayı gündeme getirmek bir bidat ve dinden çıkmaya da nedir? Bir vesiledir. Ben babam Ömer'den işittim, o şöyle buyuruyordu diyerek Cibril hadisini ne yapıyor? Şu meşhur Cibril hadisini gündeme getiriyor. Bu Müslüm'ün 8 numaralı rivayetidir. Hemen girişti. Demek ki çıkartılan İslam ulemasında ilk çıkartılan bidat kader inkarıdır. Bu da Allah'ın ilminin tam manasıyla anlaşılmamasından gündeme gelen bir şeydir. Öyle mi? Her şey Allah'ın ilmi dahilindedir. Allah ilmiyle her şeyi ne yapmıştır? Kuşatmıştır. Olmuşun olacağı. Olmayışı da neden olmadığını da kendisi ne yapar? İlmiyle bilir. Böyleyken bir insan tutup da kader hakkında sorular sorarak ki ona da ulema şöyle diyor. Birisi diyor senin yanına gelip de adaletli ol, adaletten bahset diyorsa o pis bir kader inkarcısıdır. Ona dikkat et, onunla konuşma, sohbetlerinde bulunma, arkadaşların kesin. Birisi de sana gelip de diyor Osman'dan bahset, sahabeden bahset derse diyor o da rafisidir. Birisi de sana gelip de diyor tevhid, tevhid, tevhidden bahset derse o da pis bir mutezilidir. Yani selef uleması öyle bir ölçüsünü koymuş ki yani onların konuşuş şekilleri, gündeme getirdikleri soru kalıpları onların kimliğini ne yapmış? Öğretmiş. Yani bidatlar dinde sonradan çıkan bidatlar İslam ulemasını öyle bir karıştırmış ki asr-ı saadet gitmiş, huzurlu günler gitmiş, yerini neye getirmiş? Karanlığa, kargaşalığa, otoriter bir toplumun gidip herkesin nefsine, hevasına ben böyle düşünüyorum, bu da benim görüşümdür tipinde birçok meselelerin gündeme çıkmasına sebep olmuş. Kaderiye'nin arkasından rafizilik pisliği çıkmış. Yani Hazreti Ali'ye halifelik verilmeyip Ebu Bekir, Ömer ve Osman'a gelmesi, Ali'yi sevenler veya sevmeyenler veyahut da bunun dışında hariciler, yani bunları da kabul etmeyen insanlar gündeme çıkmış. Ve bunlar da mutezile, yani akılcılık ekolünü gündeme getirmiş. Daha sonra bu mutezile eşari olmuş ve bunun yanında birçok fırkaların çıkmasına ne yapmış? Neden? Olmuştur. Bunların hepsi nedir? Bidattır. Dinde sonradan çıkan meselelerdir. Ve günümüze geldiğimizde şu yaşadığımız topraklarda hangi meseleye bakarsanız bakın dinde bidat olarak çıkmış olsun bunun muhakkak bir numunesini 14 asır önce bulmanız mümkün. Yani günümüzde muhtes çıkan hiçbir şey yok. Bugün birisi peygamber olduğunu mu iddia ediyor? Muhakkak geçmişte bunun bir numunesi var. Bugün emirler masumdur, imamlar masumdur tipinde mi yaklaşma var? Muhakkak geçmişte bunun bir numunesi var. Kur'an bize yeter. Biz sünnet kabul etmeyiz. Peygamber sadece bir postacı memuru tipinde ele alanların geçmişte muhakkak numuneleri var. Yani bidatlar öyle bir hale gelmiş ki bunların içinden çıkmak için bakın ölçü olarak Allah Resulü ne diyor? Herkes diyor hayırdan sorardı diyor. Bense diyor başıma gelir korkusuyla diyor Zeyd'e radıyallahu anh. Allah Resulü'ne diyor hep şerden sorardı diyor. Peygamber aleyhisselama yine böyle bir gün diyor sordum diyor. Ey Allah'ın Resulü senden sonra karanlık günler olacak mı? Evet dedi diyor. Ondan sonra iyi günler olacak mı? Evet dedi diyor. Ondan sonra karışacak mı? Evet dedi. Öyle bir zamanda bana neyi tavsiye edersin? Sana Müslümanların cemaatinden ayrılmamayı ve Müslümanların emrine uymayı tavsiye ederim diyor. Peki diyor, ey Allah'ın Resulü diyor. Peki diyor, Müslümanların cemaati yoksa, Müslümanların emiri de yoksa bana ne yapmayı tavsiye edersin diyor. Azı dişinden daha iyi olsa kitabıma ve sünnetime sarılmayı, bütün bidat fırkalarından kendini uzak tutmayı tavsiye ederim diyor. Bakın, demek ki Muhammed ümmetiyim diye çıkan ne kadar insan olursa olsun, onların hepsinden uzak durup, azı dişinden dahi olsa diyor, bir sel suyunda ağacın bir köküne sarılan samurlar var ya, ona sıkı sıkıya tutunuyorsan, sen de ona sıkıl ve asla bunlardan uzak durma diyor Buhari'de gelen rivayette. Demek ki bidatlardan kurtulmanın hal çaresi neymiş? Kitap ve sünnetine sarılmak. Bir meseleyle karşı karşıya geldiğinizde hemen bakacaksınız. Geçmişte bunun bir numunesi var mı? Allah'tan bir söz gelmiş mi? Resulundan bir söz gelmiş mi? Eğer Allah'tan ve Resulundan bir şey gelmemişse o meseleye kesinlikle ne yapmayacaksınız? Burnunuzu sokmayacaksınız ve karışmayacaksınız. Eğer onlardan herhangi bir söz gelmişse o meseleyi alıp kabul edeceksiniz. Yani din Allah'tan ve Resul'dan gelendir. Allah'tan ve Resul'dan bildirilmeyen bir şey bizim için din ne olmaz? Olmaz. Ve bunlara dikkat etmediğimiz müddetçe bir arada durmamız, kardeş olmamız, cemaati tesis etmemiz, dünya ve ahiret hayatını düzenlememiz mümkün değildir. Bakın, bugün itikatta olsun, amelde olsun o kadar çok bidat dine sokmuşlar ki bunlarla nasıl uğraşacağımızı şaşırıyoruz. Abdesti tutun. Abdeste farz var mı? Abdestin farzı kaç? Eğer Allah dört demişse biz dört deriz. Allah'tan ve Resul'den abdestin şartı şu kadar diye gelmemişse bizim dememiz mümkün değildir. Bugün Hanefi uleması abdestin farzı dörttir. Şafiler de beştir. Hanbeliler altı, Malikiler de yedi der farzı. Bugün bizim Hanefi ulemasının veya Hanefi mezhebinden olan birisinin Şafi'ye göre, Maliki'ye göre, Hanbeli'ye göre abdesti yok demektir. Çünkü farz bu. Müstehap olsa, sünnet dese tamam, terk edebilirsin bir yerde dersin. Ama farz demişse, birisi yedi diyor, birisi dört diyorsa, üç tanesi yapılmıyorsa o nedir? Eksiktir. Bir tanesi daha yapılmıyorsa bu eksiktir. Burada gündeme gelen ne? Demek ki Allah'tan veya Resulundan şöyle şöyle şart demiyorsan sen de bunu ne yapamazsın? Diyemezsin. Bakıyorsun abdestin alış şekillerine, namazın kılınış şekillerine, ki bayram namazını ele alıyorsun, bir vitri ele alıyorsun, öyle bir bidatlar gündeme gelmiş ki ayıklama bile mümkün değil. Hele hele şu Hanefilerin kılmış olduğu vitir namazı var. Hiç gördünüz mü camide? Evet. İki rekat kılarlar, üçüncüye kalkarlar, kıraat bittikten sonra Allahu Ekber derler, tekrar el bağlarlar, bir garip namaz kılarlar. İnanın, ne peygamberde, ne sahabede, ne tabiinde, ne tebe-i tabiinde böyle bir uygulanış yok. Biliyor musunuz?
Mesela kont duaları okumuyor. Kont duaları okumuyor. Vitir vacibi olmuş.
Çıkmış. Düşünün. Ulema birleşiyor. Şafii mezhebine muhalefet etmek için, Ebu Hanife'den falan değil, çok çok sonra oluyor. Ne zaman çıktığını bilmiyorum da çok çok sonra giriyor. Şafii mezhebi üç kılar. İki kılar selam verir, kalkar bir rekat daha niyetlenir, üç kılar. Yani iki selam, bir selam. Onlara muhalefet etmek için selam vermiyorlar, hadisi alıyorlar. Ayşe annemiz diyor ki, Allah Resulü'nden gelen rivayette, vitri diyor akşama benzetmezdi diyor. Akşama nasıl benzetmezdi düşünüyorlar. Ha olsa olsa böyle olur. Allahu Ekber diyerek tekrar
tekbir
getiriyorlar. Halbuki Peygamber Aleyhisselam ikinci rekatta oturmuş. Üçüncü rekatta ne yapıyor? Direkt kalkıyor. Ama bunlar kendi akıllarıyla böyle yorarak dinde ne yaptılar? Bir bidat ihdas ettiler. Kaldırabiliyor musunuz şimdi? Çıkışı küçücük. Hadi gel şimdi kocaman şu çift minareli camiye gidin. Vitri kılarken bir dakika minnette çık hutbeye. Peygamber aleyhisselam böyle yapmış dendiğinde seni döverler. Ondan sonra tutun sizin diyor iki hasletiniz vardır ki diyor İbn-i Mace'de gelen rivayette. Aranızda yaydığınız selam ve Fatiha'dan sonra amin sesiyle mescidin inlemesi diyor. Yahudiler bu sizin iki şeyinize ne yapar? Haset eder diyor. Amin dediğinde zincirli de başıma geldi. Dört parmaktan fazla ayağını ne yapamazsın? Açamazsın kaidesi konduğu için. Halbuki bir insan namaza durduğunda omuzunun boşluğunca dursa yani tabi olarak dursa yanındakinin hem topuğu hem dizi hem omuzu namazda birleşir. Yani şöyle ayağa kalktın. Şu tabi halinde dur böyle. Öbür adam da gelsin tabi halinde dursun. Her taraf birleşir. Ama sen tutar şöyle durursan. Öbürü gelsin bacak durur. Sen gelin şöyle durursan adam ayağını koydu mu şöyle yamperi durur. Şöyle durduğunda elini de böyle ettiğinde bak görüyor musunuz? Hepsi normal boşluğunda. Hepsi birleşir. Ve bu namazın tamamındandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani cehalet ilim gittikten sonra ne yapıyor? Gündeme geliyor. Orucu ele alıp ümmetim diyor safırı geciktirmede iftarda acele ettiği müddetçe fıtrat üzerine olacak. Yani hayırda devam edecek diyor. Biz safırı bir de iki de yaparız. Yemeği yer yatarız. Sabah namazında kaçırırız. Halbuki safırın vakti sabah namazına 50 ayetlik okuyacak kadar bir zamandır. Namazdan biraz önce kalkarsın, yemeğini yersin, sünnetini kılar, mescidine gidersin. Farzını kılar, işine gidersin. Aslı budur. İftara gelince, güneş tepeyi aşar aşmaz, iftar edin diyor. Gündüz bile olsa, güneş battı mı işin bitmişti. Biz ne yaparız? Kızıllığın dahi batmasını bekleriz, yatsının girmesini bekleriz. Neymiş? Temlik var. Halbuki bize emredilen nedir? Güneşin batmasıdır. Müslüm'ü okuyun binli rivayetlerde. İn de bize karıştırma yap diyor. Yani çorba yap diyor. Bilal itiraz ediyor. Ama diyor güneş tepemizde diyor. Gün tepemizde daha diyor. İn de bize karıştırma yap diyor. Ama diyor gündüz daha aydınlık diyor. İn de bize karıştırma yap be adam diyor. Ve Bilal iniyor homurdanarak yapıyor. Bir sahabe itiraz ediyor peygambere. Yani daha güneş var diyor. Yani. Gün tepemizde diyor. Onu diyor tepesine dikti. Güneş şuradan gelip de tepeyi açtı mı iftar vakti girmiştir diyor. Orucunuzu açın diyor. Yani sahabe bile itiraz etmiş bu meseleye. Ama hükmü koyan kim? Allah'a gözüküyor. Bitmiştir. Hacca bakıyorsun aynı. Diğer ibadetlere bakıyorsun aynı. Yani baştaki sohbete girişte dediğim gibi ilim gitti mi iştihat gündeme geliyor. İştihat gündeme geldiği zaman muhakkak taklit gündeme geliyor. Taklit de gündeme geldiği zaman insanların ayağı ne yapıyor? Kayıyor. Ve Nuri konuşurken arkadaşın itirazı neydi? Arkadaş ben ümmüyüm. Ebu Hanife'yi birebir taklit ediyorum. O ne diyorsa ben ona inanıyorum. Ve bu sözü söyleyerek kurtulduğumu zannediyorum. İlim varsa itaat gündemde. İtaat gündemdeyse ittiba gündemde. İçtihat ve taklit hemen orada ne yapıyor? Kayboluyor, gidiyor. Birisi sana sorduğunda nasıl böyle namaz kılıyorsun dediğinde sen ne diyorsun? Gayet saf, fıtrata uygun. Peygamber Aleyhisselam nasıl kılıyorsa ben böyle kılıyorum. Bu lafı der demez. Karşından gelen cevap ne? Ne yani? Biz nasıl kılıyoruz?
Biz neye göre kılıyoruz?
O ana kadar hiç düşünmemiş ki bu adam bunu. Ve sen hemen taşı kendine koyuyorsun. Ne bileyim ya? Ben seni tanımıyorum. Müslüman mısın? Gevur musun? Ben peygamberim nasıl kılıyorsa böyle kılıyorum.
Ben de mesela bazen sen neye göre kılıyorsun? Ben de Hanbeli mezhebine göre. Ya da Hanbeli mezhebine göre kılınır mı falan diyor yani işte şey
Hanefi'ye göre.
Hanefi'ye göre niye kılmıyorsun falan. Dört mezhep değil mi diyor mesela. Hangisi sordun ya mesela bu şekilde kılarım diyor.
Kaypak cevap işte.
Yanlış mı? Doğru mu?
Yanlış.
Yani şimdi ortam müsait, yani ister istemez adamlar şey yani muhakkak.
Şimdi Şeyh Odumanlı oradayım. Daha Şialar duyuyorum. Ama taşa secde ettiklerini hiç görmedim. Tam böyle rükiye gittim. Bir baktım adamın birisi taşa secde ediyor. Yani böyle gittim insan arkasını görüyor şöyle. Namazdayken o an nasıl heyecanlandıysam elimi attı, taşa aldım. Namazı bozdu. Bir sardılar bana. Bu şirktir diyor. Bunu yapan da müşriktir. Bunun bana delilini getirmeden bu taşı size vermem. Yutarım gene vermem. Öyleydi, böyleydi. Adamlar etrafımı sardılar. Şialar. O taşı istiyorlar. Herifin şuna nasıl bağlamış ya taşa secde edeceğim diye. Ya arkadaş, eğer seninki doğruysa, yeryüzü pisse, ben niye pis olan şeye secde ediyorum? Ben de buna edeyim. Ama bana delilini getir. Bana getirdi. İşte İmam Muhammed Bakır ne birisi demiş ki Adem Hasan'la Hüseyin'in Hasan'la Hüseyin'in ölmüş olduğu kanının toprakla bulandığı yer dışında yeryüzünün her yeri pistir. Sadece bunların kanının buladığı toprak temizdir. Çünkü toprakla orası temizlendi, kanıyla temizlendi. Diğer yerlerse müşriklerle, kafirlerle çiğnendiği için pisleşti. Oralarda namaz kılınmaz. Kim bu, peygamber mi? Yok. Onların itikadına göre imamlar nedir? Masum. Onların ağzından çıkan her söz ya ayettir ya da hadistir. Çünkü Allah onlara ilham eder. Bunlar şeyinde. Onlar da her zaman haklı gündeme getirir tipinde el alarak beni kafirlikte müşriklikten suçlayın. Düşünebiliyor musun? Yani bir bidat çıkıyor, öbür insan doğru mu yanlış mı hiç buna bakmadan aynı hayatına geçiriyor. Sen de tutuyorsun, o insanı hoca olarak karşına aldığın an senin işin bitiyor. Ama delil istediğinde, bunu neye göre yapıyorsun dediğinde işte duruyor. O zaman işte kitap ve sünnet, Allah ve Resul sözünün ispatı gündeme geliyor. Yani bizim Resul'a imanımız sadece onun ismine değil. Onun bize getirip haber verdiği meselenin kabulü ve reddiyle gündeme geliyor. Ona bizim imanımız. Yani ben Resul'a iman ettim sözün guru guruya bir söz değil. Bunun bir de neyi var? İspatı var. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öylece namaz kılın diyorsan sen öyle namaz kılın. Eğer bunun zıttına bir namaz kılıyorsan, onun gösterdiği şekilde değil de başka bir şekilde ibadet ediyorsan, senin imanında muhakkak neler var? Eksiklikler var. Onu tamamlamak. Eğer bunu yapmadığın müddetçe imanında geçerli değil. Bak o insanın yaşantısında çok kopukluklar, çok aksilikler, öyle aksilikler vardır ki tamir olunmayacak şekilde yaralara sebep olur ve daha sonra dinden bile çıktığını görürsen o adam için şey. İşte bunların hepsi bir bidat ve her bidatta bakın küçücük küçücük başlar, hayırla başlar ama geldiği nokta korkunçtur. Uğraşman, mücadele etmen gerçekten zor. Allah hepinizden razı olsun. Benim bidat konusunda anlatacağım bunlar. Bidat dinde en tehlikeli olan meselelerden birisidir. Allah bizi bidata düşmekten, bidattan amel etmekten ve bidat ehline arkadaşlık yapmaktan korusun. Müminlerle, sadıklarla beraber kalsın. Ve bildiğimizden amel etme şevki, bilmediğimizde öğretme gayretine bizi Allah soksun inşallah. Ben hamdülillah. Kafanıza takılan bir şey varsa...